cinéphile.
Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.
Merhaba, 95 Açık Radyo'da bir sinefil programına daha hoş geldiniz. Ben Melis Behlil.
Ben Yeşim Burul.
Bu hafta programımızı bir klasik film müziğiyle açtık. Bernard Herrmann'ın Citizen Kane için yaptığı müziklerin uvertürüydü. Ki aynı zamanda benim Perşembe günleri eskiden, en azından filmler olduğu zamanlarda sinemalarda, Açık Dergi içinde yayınlanan sinemalardan köşeminde sinyal müziği olduğu için daha da bir ayrı seviyorum bu parçayı.
Evet, Citizen Kane, Yurttaş Kane, sinema tarihinin en unutulmaz, en önemli filmlerinden biri. Hala pek çok tüm zamanların en iyi film listesinin başlarında dolaşan bir film. Ama onu dinlememizin başka bir sebebi daha var. Çünkü geçtiğimiz hafta sonu Netflix'te tüm dünyada eş zamanlı olarak David Fincher'ın son filmi Mank gösterime girdim. Bugün aslında biz Mank'i konuşmak istiyoruz uzun uzadıya. Ama ona geçmeden önce başka sinema dünyasından paylaşmak istediğimiz gelişmeler var. Onlara geçmeden önce ama bize ulaşabileceğiniz iletişim bilgilerimizi vermek istiyoruz.
Evet, artık telefonla pek ulaşılamıyoruz radyoya uğrayamadığınız için ama e-mailimiz hala baki, sinefiller@gmail.com.
Evet, bize her konuda buradan yazabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz tekrar mesajlarınız için. Evet, gelelim sektördeki son gelişmelere.
Evet, geçen hafta bir duyuru yapıldı. Ondan beri de ortalık karıştı. Warner Bros. 2021'de çıkaracağı bütün filmlerin vizyonla eş zamanlı olarak HBO Max'ten yayınlanacağını duyurdu. Bu tabii yıllardır var olan pencere sistemi denen filmlerin önce sinemada, hatta eski versiyonunda önce şehirdeki büyük iddialı iyi sinemalarda, sonra daha taşrada, sonra işte giderek başka yerlerde gösterilmesini baz alan pencere sisteminin artık tamamen çöktüğünü de göstermiş oluyor.
Evet, açıkçası sektör böyle bir haber beklemiyormuş. Bir taraftan tepkilerden de bunu anlamış olduk. Çünkü önümüzdeki sezonda, yani 2021 itibariyle şu anda Warner Brothers'ın torbasında 17 film var ve 17'sini de bu yeni hibrit modelle birden şey yapacağını açıkladı. İnsanlar belki şey bekliyorlar, tek tek deneyerek yol boyunca belki bir karar verme olabilir diye, ama yok, biz hepsini böyle yapacağız diye açıklayınca gerçekten bir deprem etkisi yarattı. Bu, ki bunların arasında çok büyük bütçeli ve gerçekten beyaz perdede izlemeyi beklediğimiz filmler var. Yani ben açıkçası bir streaming platformunda izlemek istemiyorum bu filmleri diyebileceğim. Matrix 4, Dune ki bunlar arasında sayabileceğimiz filmler.
Wonder Woman 1984 sinemalarda oynayacak bu sene sonunda. Ama yani o da tabii bir yandan sinemalarda ne kadar insana ulaşacak sorusu da var. Ama hani bütün gelecek seneyi buna katmak, şimdi yavaş yavaş işte aşı çıkıyor, yavaş yavaş yapılmaya başlanıyor. Gelecek senenin sonuna doğru belki buna ihtiyaç kalmaz diye konuşulurken, bütün bir gelecek seneyi paket halinde streaming'e eş zamanlı vermek hakikaten çok sarsıcı bir etki yarattı. Ve ilk itiraz edenlerden biri de Christopher Nolan oldu tabii ki.
buna şaşırmıyoruz. Nolan'ın son filminin vizyonu, yani Tenet için de bayağı bir bekledi. Son ana kadar çok direnmeye çalıştım. Bu sene yani galiba 60 milyondan daha az bir gişe yaptı. Evet, ayarında bir film için hakikaten aslında büyük kayıp demek.
Bir yandan hani bu kararın verilmesindeki nedenlerden biri de zaten Tenet olarak gösteriliyor. Tenet'in o kadar düşük gişe yapması bu işin henüz olamayacağını, yani sinemalara dönüşün henüz kolay kolay gerçekleşmeyeceğini ispat etmiş gibi görünüyor. O yüzden biraz ironik bir durum da var yani Nolan'ın zaten bu sinema ısrarının biraz da bu karara yol açmış olması ve bunun üzerine yine sinema ısrarında bulunuyor olması. Yönetmenler Birliği de bir mektup yazmış Warner Bros'a. Legendary Pictures dava açmaya hazırlanıyor. Çünkü Çin bazlı eski Amerikan, artık Çin sahipli Legendary Pictures'ın da yatırım yaptığı filmler var bunların arasında. Hatta çoğunluğun bütçelerini karşılamış olduğu filmler var. Ve Warner onlarla da hiçbir şekilde haberleşmeden bu duyuruyu yapmış. O yüzden ortalık biraz karışık.
Evet, sen ne düşünüyorsun? Yani bu ne demek aslında sinema sektörünün geleceğine dair bu karar?
Valla sinemalardan bayağı ümit kesiliyor gibi görünüyor. Bir de çünkü hani bu sene de böyle giderse yapılan filmlerin şekli de değişebilir izlenimine kapılıyorum ben. Yani bütün bu işte büyük bütçeli, işte blockbuster dediğimiz bol efektli sinemada görelim, IMAX görelim filmleri zaten evde izleyecekse insanlar onları o kadar da tercih etmeyebilirler. O biraz bir deneyim olarak da çünkü istediğimiz bir şey gidip onu sinemada büyük ekranda görmek. Evde izleyeceksek belki daha farklı türde, daha ufak hikayeleri tercih edebiliriz. O zaman da belki bu blockbusterların yavaş yavaş sonu mu geliyor acaba diye bir soru işareti çıkıyor kafamda benim. En azından bir süreliğine biraz azalma görürüz gibi geliyor önümüzdeki 3-5 sene.
Bir taraftan da tabii pandemi kaynaklı, pandeminin de etkisiyle dünyada genel bir resesyon da var. Ekonomik kriz açısından da bakacak olursak insanların yani gelir kaybına uğrayan çok sayıda insan var. Hani bize ulaşan rakamlardan gördüğümüz kadarıyla. Hani bizim ülkemizin durumu zaten malum. Ama Amerika gibi insanların çok fazla sosyal güvencesinin olmadığı ülkelerde de sıkıntılar yaşandığını biliyoruz. Bu pandeminin etkileri bu senede devam edince aslında bu senenin ekonomik olarak daha kötü geçeceğini öngörüyor uzmanlardan. Onu düşününce de dediğin gibi IMAX gibi üç boyutlu filmler gibi normal filmlere göre daha pahalı olan, izlemesi de daha pahalı olan filmlerin de aslında sinemalar açılsa bile kısıtlı sayıda. Çünkü bir de sinemalar o çarkı döndürebilmek için eskisi kadar seyirci alamayacaklar şu anda çeşitli aşamalarda açılsalar da. Mesela bildiğim kadarıyla Britanya'da açık aslında bazı yerlerde sinemalar ama full kapasite alamıyorlar tabii. Yani hem azalıyorlar, masraflar azalmıyor. Masraflar azalmıyor, seyirci sayısı azalıyor. Dolayısıyla döndürmek gittikçe zor oluyor. Bir IMAX bileti daha pahalı aslında şu anda. Kişi başı düşündüğümüzde hani bütün o kostları, masrafları. O yüzden de uzun vadede hakikaten stüdyoların o tür filmlere bence de yatırım yapması otomatikman pek çok faktörden dolayı duracak gibi geliyor.
Evet, yani ilginç bir süreç göreceğiz. Bazı şeylerin tümden değişmesi mümkün. Bazılarının 3-5 sene sonra tekrar eski haline gelmesi de mümkün bu büyük filmler konusunda özellikle. Ama dediğim gibi önümüzdeki 3-5 sene pek görmeyiz gibi geliyor bu tip filmleri. Şu anda zaten hani üretilebilen işte sınırlı ve de işte çalışılabilen setler de sınırlı. Çalışma koşulları çok değişti ve zorlandı. Bütçeler bu nedenle de artıyor. Sonuçta daha fazla önlem alınması lazım. İşte daha çalışma sürelerini bölerek gitmek lazım vesaire vesaire. Hani üretimde de bir sürü şey daha belli ki en az bir sene bu şekilde devam edecek.
Evet, yani çok aslında kendimizin de duymaktan hoşlanmadığımız şeyler söylemiş olduk size. Dile getirmesi kolay değil. Bizim kadar film sinemada izlemeyi seven ve sinemaya gitmeyi bayağı kutsal bir şey aslında bence kendi açımdan. Hayatın akışını yani elbet gideceğiz. O sinemalar tekrar açılacak ve biz filmleri yine öyle izleyeceğiz. Ama yakın vadede sektör genel olarak ciddi bir darbe alacakmış gibi gözüküyor. O yüzden bu dönemde o sinemalar tekrar açıldığında, pandemi koşullarından kurtulduğumuzda bu filmleri izleyebileceğimiz sinemaların kalması da çok önemli.
Evet, bu alanda da tekrar duyurmuş olalım. Hani daha bağımsız sinemaların dünya çapında çeşitli kampanyaları var. Bizde de bildiğiniz gibi Beyoğlu Sineması'nın bu yönde bir destek kampanyası olduğunu daha önce duyurmuştuk. Yine hatırlatalım.
Evet, Amerika'da büyük birkaç zincirin aslında iflas açıkladığını da söylemiş olalım yani. Onu evet. Zaman zaman konuşuyoruz zaten.
Bizdeki büyük zincirleri de ben merak ediyorum ne şekilde çıkacaklar bu durumdan. Çünkü her ne kadar en büyük zincirimizin sahipleri Güney Koreli bir şirket olsa da ne kadar daha sürdürebilirler, hani kapalı bir sürü salonu elde tutmayı, ne kadar daha buradaki yatırımlarına devam ederler, onu da bilemiyorum.
Evet. Yani ellerinden çıkarmaları için de pek uygun bir zaman değil. Pek alıcı olmayabilir şu dönemde diyelim. Ama buna rağmen elimizdeki imkanlar dahilinde tabii yeni filmler de seyircilerle buluşmaya devam ediyor. Ve geçtiğimiz hafta biz ikimiz de pek bir heyecanlandık. O yüzden bu heyecanımızı böyle bir özel program yaparak sizinle de paylaşmak istedik. Evet, lafı uzatmadan Menk'e gelelim o zaman.
Evet, ben galiba ilk defa Netflix'te bir filmi ilk çıktığı gün seyretmeyi başardım. Geçtiğimiz haftalarda Bir Başkadır'ı konuşurken söylemiştim. Herkes izleyip bir hafta bile olsa geride kalmışlığın o verdiği sen hala görmedin mi hali. Bu sefer başladığı gün izledim belki. Ama biraz soru işaretleri var kafamda.
Öyle mi?
Evet. Yani filmi çok sevdim. Bu arada önce biraz tanıtalım, izlememiş olan ya da duymamış olan dinleyicilerimiz varsa. Mank, David Fincher'ın yeni filmi. Babasının aslında yazdığı 20-30 senelik bir senaryoya dayanıyor ama çok değiştirmiş sonra. Ve 1930'lar Hollywood'unda Herman Mankiewicz'in Citizen Kane, Yurttaş Kane filminin senaryosunu yazışı ve ondan önceki bir takım yaşanan olaylara da geçmişe dönerek gidiyor. Böyle bir hani klasik Hollywood severler için çok keyifli bir iki saat. Ve hani hem o dönemi anlatıyor hem o dönemin anlatı tarzını da, özellikle Citizen Kane, o dönemin genel olarak demeyelim, özellikle Citizen Kane'in anlatı tarzını da, hem anlatı yapısını hem görselliğini bir şekilde yeniden yaratmaya soyunuyor burada Fincher.
Ve çok da iyi yapıyor. Yani hakikaten bence tekrar izlemek istiyorum. Ben de bir kere izledim ama bir iki kere daha rahat izlenir kısa zaman içerisinde. Çok fazla referans var. Yani hem Orson Welles'in sinema diline ve Citizen Kane'in kullandığı film gramerine, şapkalar, çıkarmalar, göz kırpmalar, yine hikaye anlatısında aynalayan şeyler var Kane'in yapısını. Ama tabii şöyle bir şey de var. Niye böyle bir hikayeyi bu kadar filme, yani babası David Fincher niye bunu yazmış diye baktığımızda da aslında Citizen Kane'in yapımı ve sonrasında başına gelenler, hani seyirciyle buluşma, ödüller, alımlanma, bir anlamda karşılaşmış olduğu direnç gibi bir sürü şey etrafında da büyük bir hikaye var çünkü. Filmin ana kahramanı işte Kane aslında gerçek hayatta o dönemin en büyük medya mogullarından birinin, medya patronlarından birinden esinlenerek yazıyor. Yani William Randolph Hearst, meşhur Hearst imparatorluğunun başı. O yüzden o dönem çok büyük bir yankı oluşturuyor. Ama şey de var, hani Hearst de bu işin peşini bırakmıyor. Bir taraftan aslında Hollywood'un içerisindeki bütün o güç dengeleri, Amerikan siyasetiyle olan ilişkisi, hani pek çok açıdan Citizen Kane'in etrafında aslında çok büyük bir tartışma vardı bugüne kadar diye de konuyla hiç ilgilenmemiş olanları, bugüne kadar hiçbir fikri olmayanlara da öyle bir arka plan çizebiliriz. Biz ikimiz de uzun yıllar sinema tarihi dersleri verdiğimiz için
biraz sinema tarihi çok bize,
hakikaten çok önemli bir dönemine denk geliyor Amerikan sinemasının, Hollywood'un.
Evet, yani bir yandan hem onu anlatıyor, bir yandan babasının senaryoyu yazmasını bir kenara bırakalım. Bugün bu film çekilince işin içine bu sahte haber, işte fake news, fake news'un zaten Hollywood'a gayet yakın olan bir şey olduğu gibi şeylere bakınca aslında evet yıllar önce yazılmış orijinalinde senaryo ama bugün yapılıyor olması da bir şey ifade ediyor. O yüzden günümüze dair de bence bir şeyler söylüyor aslında film, özellikle 30'larda yaşanan bir takım seçimlerle ilgili ve onun bugünkü karşılığıyla ilgili. Ama öte yandan da hani Citizen Kane'i hiç seyretmemiş ve bu döneme çok da ilgi duymayan birini ne kadar sarıp sarmalar içine çeker, orada çok şüphelerim var. Ve bazı tanıdıklarımdan yok ya beni sarmadı, izlemedimler, duydum. Ama hani biraz böyle daha klasik Hollywood medyanın gücü, bu tip konulara ilgisi olan, ki sinefil dinleyicilerinde olabilir diye düşünüyorum. Öyle bir izleyici için biçilmiş kafta.
Ve hakikaten şahane oyunculuklar var. Mankiewicz rolünde Gary Oldman bence bu sene bütün adaylıkları da yer alacaktır. Hatta ödüllerin de bir kısmını alacağını düşünüyorum.
Ve tabii Amanda Seyfried'i de hemen analım. Hearst'ün sevgilisi Marion Davies'i canlandırıyor kendisi ki Citizen Kane'deki Kane'in ikinci eşinin de o Marion Davies'den ilham alarak yazıldığı söylenir. Çok çok iyi bir performans hakikaten. Bilmiyorum, ben böyle bir şey olarak da hoşuma gitti. Yani dönüp tekrar Citizen Kane'e bakmak. Zaten opsiyonum yoktu çünkü bu hafta sinema tarihi dersinde Citizen Kane konuşacağız ama hani o olmasa da dönüp tekrar bakmak isterdim. Bu konuda yazılmış şeylere tekrar bir dönüp bakma. Mesela işte meşhur bir makale vardır 70'lerde Colin Cale'ın yazdığı. Aslında bu film biraz ona da gönderme yapıyor. Raising Kane adında ve Orson Welles'in bu filmle nasıl bir dahi olarak kabul edildiği ama bunun biraz da hani tam da doğru olmaması gerektiği üzerine bir savı var Colin Cale'ın. Çünkü diyor ki zaten hani senaryo daha çok Mankiewicz'e aitti. Bu film ona dair çok net bir şey söylemiyor. Çünkü ilk taslağı yazıp veriyorsun Welles'e Mankiewicz. Bir de zaten öyle bir ekip vardı ki orada. Zaten müthiş bir film çıkacaktı. Evet ama o film ekibi bir araya getiren ve yöneten de Orson Welles diye sonradan Colin Cale'e epey bir itiraz gelmiş. Bu filmin orijinal senaryosunda, yani David Fincher'ın babasının yazdığında çok daha fazla varmış o. Aslında Mankiewicz'in burada çok daha büyük rolü olmalıydı Kane hikayesinde diye. Sonunda ortaya çıkan filmde o kadar bir iddia yok.
Ama yine de yani hikayeyi Mankiewicz'in yazdığını görüyoruz film boyunca.
Evet.
Ve Orson Welles'in de ne kadar egosantrik ve daha doğrusu narsistik yapısı olduğunu da bence yine Orson Welles var çekimlerle. David Fincher çok güzel altını çiziyor.
Evet, onları zaten hani 24 yaşında Hollywood'a bu kadar büyük bir star olarak zaten tiyatrodan geçip gidip sonra da sinema tarihinin en tepesinde duran filmlerden birini o yaşta yapmış olmak zaten belli bir narsistliği hem gerektirir hem de getirir. Ama şeyi de söyleyelim, Yeşim'in demin söylediği gibi bu filmin gösterime girmesi ve alınlanması konusunda pek çok problem yaşanıyor. Hearst İmparatorluğu'nun da araya girmesi sonucunda. Ve ilk gösterime girdiğinde öyle çılgınca bir gişe hasılatı falan yok. Bayağı başarısız oluyor. Oscar'larda
çünkü doğru düzgün dağıtılamıyor bile.
Evet. Reklam yapılamıyor çünkü Hearst'ün sahibi olduğu reklam yayınlar reklam kabul etmiyor.
kötü eleştiriler yazdırıyor evet, sinema yazarlarına evet, falan.
Yani bayağı ciddi, geçen şeyler bir yandan ya bunlar.
Hani bayağı ciddi sıkı bir operasyon yürütülüyor Citizen Kane'e karşı. O yüzden mesela o sene tek bir Oscar alabiliyor. Yani.
Bir epey bir adaylığı var bu arada ki Oscar töreninde de her adı okunduğunda bir yuhalanma durumu falan da olmuş. Yani Hearst bayağı bir sağlam kontrol altına almış ortalığı. Ama tabii daha sonrasında tekrar değerlendirilip yıllarca çeşitli en iyi film listelerinin tepesinde yer aldı. Sight and Sound'un listesinde anca işte son 10 sene önce Vertigo'ya kaybetti yerini ama hala ikinci sırada duruyor. Bir de tabii ya belki şeyi söylemek lazım. Önce bir Citizen Kane'i seyredip sonra bu filmi seyretmek daha anlamlı olabilir. Ama öyle olduğunda da sonuçta Citizen Kane'in yanında biraz zayıf kalır. Hani Citizen Kane'in dönemi
ben için. Ben şey önereceğim. Eğer çok zaman önce izlediyseniz Citizen Kane'i, Mank'i izledikten sonra tekrar bir Citizen Kane izlemek de keyifli olur.
Evet.
Yani o Mank'te yazım süreci anlatılan filmi onun üzerine izlediğiniz zaman o arkadaki, arka plandaki hikayeler Citizen Kane'i anlamaya da ya da daha farklı bir açıdan anlamaya da yardımcı olabilir.
Evet, ama hiç görmemiş bir seyirci için hani önce Kane sonra Mank dersek de Mank'e biraz haksızlık olur gibi geliyor.
Bence olmaz ya. Yani bence
o kadar beğendin yani.
Ya şöyle, ya onunla boy ölçüşmeye kalkan bir film değil bence. Kendi sınırlarını, kendi çerçevesini çok net koymuş bir film. Ve verdiği referanslarla ve dediğim gibi ben senaryosunu çok beğendim gerçekten. Senaryonun çatısını çok beğendim. David Fincher'ın babası gerçekten çok yetenekliymiş. Fincher zaten şeyin üzerinden tekrar geçmiş babasının senaryosunu. Fincher'ın zaten yeteneği tartışılacak bir şey değil hiçbirimiz tarafından. Ve burada da bence babasının senaryosunu aynı zamanda filme olan saygısıyla birlikte ele alıp da işlemiş diye düşünüyorum. Şey, çok dahiyane bir fikir. O babanın senaryosundan mı geliyor, Fincher mı sonradan ekledi bilmiyorum. Ama her sahnenin bir senaryo sayfası gibi açılması. Bu da çünkü Citizen Kane'de şey şeklindedir. Orada sonuçta bir medya patronunun hayatı ve gelişi olduğu için newsreel'lerle arada geçer. Dolayısıyla hani oradaki onun mesleğinin şablonunu bir anlamda geçişlerde kullanması. Bu sefer Mank'in ana kahramanı ise bir senarist olduğu için onun mesleğinin şablonunu ara geçişlerde kullanması. Ve çok güzel, çok incelikli yapı taşları var filmin içerisinde. Hiçbir zaman Citizen Kane'in önüne geçmeye çalışmıyor bence. Ama onun arkasındaki yazıldığı arka planı anlatmak ve o senaryoyu kaleme alan adamın zihin dünyasında bence bizi iyi sokuyor. O bahsetmiş olduğun o dönemdeki Kaliforniya valilik seçimi, Upton Sinclair'in demokrat aday olarak oldukça ciddi bir oy alması, çok iyi bir kampanya yapması ve hakikaten de şey var orada, kafa kafaya gidiyorlar. Ve ona kaybettiren aslında Sinclair muhtemelen alacak o seçimi. Şey olmasa, stüdyoların birdenbire, bizim insanları bir ikna etme gücümüz var sanki. Hani bu konuda da bir prodüksiyon yapsak fikrine ayıp. Ki zaten biliyoruz ki sonradan bu fikri de alıp İkinci Dünya Savaşı'nda da çok güzel kullanıyorlar o dönemde de.
Evet, bu konuda biraz daha fazla deşmek isteyenlere de birkaç şey daha önerebiliriz. The Battle Over Citizen Kane diye bir belgesel var bu konuya dair. Bir de daha yine kurmaca bu süreci anlatan RKO 281, RKO yapım şirketi 281. O da Kane'in bütün yapım süreci üzerine 90'larda yapılan oldukça da iyi bir kadroya sahip bir kurmaca film. Hani Citizen Kane zaten böyle bir kendi mitolojisini de yaratmış durumda. YouTube'da o dönem yapılan haber gibi görünen ama stüdyoların prodüksiyonu olan seçim, işte halkla konuşmalar, halktan yorumlar, newsreel'leri de YouTube'da ortaya çıktı. Mank'le beraber bunlar konuşulmaya başlayınca eski kayıtlardan yüklendi. Onlar da bir hayli ilginç. Hani öyle çok göze batan bir propaganda değil. Çok zarif yapılmış, çok başarılı bir şekilde yapılmış. O yüzden de zaten başarılı olabiliyor diye tahmin ediyorum. Yeşim'in dediği gibi onunla bir reklamına gireyim araya, ufak bir tanıtımı olsun. İkinci Dünya Savaşı'nda da bu propagandaya tabii savaşa dair filmlerle devam edecek Hollywood. Bunun üzerine de başka bir belgesel var. O da Netflix'te. Ben geçen hafta onu da seyrettim bu arada. Çok iyi denk geldi. Five Came Back adında. İkinci Dünya Savaşı'nda propaganda filmleri çeken William Wyler, Frank Capra, John Ford, John Huston, The Stevens var aralarında. Onların yaşadığı süreçleri anlatıyor. Biraz hamasi ama hakikaten nasıl bir süreçten geçtikleri ve döndüklerinde yaptıkları filmleri de ele aldığı için en sonunda Hollywood tarihine meraklı dinleyicilerimiz için Five Came Back adlı belgeseli de hararetle tavsiye ediyorum.
Evet, birazcık daha merak ederseniz dönüp o dönemde çekilmiş olan Why We Fight serisini izlemenizi de tavsiye ederim. Frank Capra'nın yönettiği bir dizi olarak o dönem Savunma Bakanlığı Savaş Bakanlığı'na dönüştüğü için Savaş Bakanlığı için yapılmış özel şeyler bunlar, belgeselcikler. Aslında hem öncelikle Amerikan askerlerine savaşa giden hem de arkada ülkedeki genel kamuoyuna niye dünyanın öbür ucuna bu insanlarla savaşmaya gidiyoruz'u anlatmak üzere çekilmiş propaganda filmleri. Sanıyorum internette bulmak da mümkün.
Evet, hepsi var. Hem archive.org'da da var sanırım, YouTube'da da çeşitli görüntü kalitelerinde. Zaten hani kamusal alanda olduğu için öyle bir copyright durumu yok bildiğim kadarıyla. Evet, bu hafta güncelden başlayıp kendimizi 30'lar 40'lar Hollywood'unda bulduk. Ama
bir parantez açabilir miyim? Filmin bence en güzel anlarından biri. Ya tabii yani sinema tarihinden çok önemli karakterleri görüyoruz orada. Louis B. Mayer ve o dönem stüdyoyu yöneten ve stüdyonun etrafındaki önemli diğer yapımcıları da görüyoruz. Ama o Louis B. Mayer'ın gidip stüdyo çalışanlarına yapmış olduğu bir konuşma var. Ekonomik krizdeyiz, durumlar fena ve hani o yüzden insanlar sinemaya gitmiyorlar. Sektör kötü durumda konuşmaları da bugüne dair de bir başka krizin içerisinde olduğumuz için düşündürmedi değil beni. Hani benzer konuşmaları yapan eminim patronlar var bir yerlerde şu anda.
Evet, benzer
maaşlarımızı keselim.
Gidip kendi maaşını kesmeyen. Bu arada bir referans daha vereyim o zaman. Çok iyi bir film olduğunu iddia edemeyeceğim ama çok ilginç bir film. Irvin Thalberg bu filmdeki önemli karakterlerden biri. Hollywood'u Hollywood yapan isimlerden ve çok genç yaşta hayatını kaybediyor. Onun hayatına dayanan The Last Tycoon diye Scott Fitzgerald'ın yazdığı kitaptan uyarlanan bir Elia Kazan filmi var. Robert De Niro Thalberg vari bir karakteri canlandırıyor. O da dediğim gibi iyi diyemeyeceğim rahatlıkla ama çok ilginç bir film. Çok yani hem o döneme anlatışı hem bir araya getirdiği kadro müthiş. Tam bir olamıyor ama görmeye değer sinema tarihi merakları için The Last Tycoon'da yine o dönem hakkındaki filmlerden biri.
Onun bir de dizi versiyonu var yeni. Amazon yapımı The Last Tycoon.
Doğru.
O da maalesef bir sezonluk bir ömrü oldu. Ama o dönemle ilgilenenler için bir de Amazon Prime'da bakabilirsiniz ona.
Evet, yani o döneme girince aslında üzerine yapılmış bayağı çok şey var. O zaman biz burada kesip yine günümüzden müziklere gelelim. Mank'in müziklerini çalalım size programın kalanında.
Evet, Trent Reznor ve Atticus Ross son dönemin film müziği konusunda uzmanlaşmış iki önemli bestecisi diyebiliriz. Çok farklı türlerde filmlere hakikaten o filmin ruhunu yakalayan müzikler besteliyorlar. Mank'in müzikleri de bu açıdan çok başarılı bence.
Evet, o zaman sizi Mank'in müzikleriyle baş başa bırakıyoruz. Herkese iyi seyirler.
İyi hafta sonları.
Sinefil. Hazırlayan ve sunanlar Melis Bedil ve Yeşim Burul.